Birinci ayrım. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engeller Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı GETEM için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Kur'an ve Kılıç. Türkler nasıl Müslüman oldu? Yazarı Tufan Gündüz. Türü inceleme araştırma. Yeditepe Yayın Evi. 1. baskı Mart 2018, 5. baskı Aralık 2023. ISBN numarası 978-605-2070-40-6. Bu kitap 158 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 17 Eylül 2024. Kurum telefonu 0212-359-7659. Kitabın kapak resmi. Kapak resminde bir kılıç resmi var. Sapı yeşil ve çelik kısmı olduğu gibi Arapça yazılarla dolu. Arka kapak. Kur'an ve kılıç Türkler nasıl Müslüman oldu? Türkler kılıç zoruyla mı Müslüman oldular yoksa Allah'ın hidayetiyle mi? Ya da bu ikisinin dışında bir kültür değişmesi mi yaşandı? Satuk Buğra Han mı İslam'ın öncüsüydü yoksa Deli Dumrul mu? Kuteybe bin Müslim mi başarılıydı yoksa Suluk Han mı? Tartışmaya bu sorularla başlamak tarihi olayları değerlendirme imkanını ortadan kaldırıyor. Ama Türklerin eski dinlerini bırakıp Müslüman oldukları gerçeğini değiştirmiyor. Mavera Ünnehir'de yükselen kılıç şakırtıları yerini ezan sesine bırakalı neredeyse 1000 yıl oldu. Elinizdeki kitap Türklerin İslamiyet'e girişini, genel tartışmaların uzağında tarihi olayları eğip bükmeden, tarihte intikam veya rekabet sahası yaratmadan anlatıyor. Tufan Gündüz, 1964 yılında Tomarza, Kayseri'de doğdu. 1987 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği bölümünü bitirdi. 1996'da Bozulus Türkmenleri 1540-1640 adlı teziyle doktorasını tamamladı. 2006 yılında doçent, 2011 yılında profesör oldu. Halen Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Yazarın yayın evimizden çıkan eserleri 1. 17. ve 18. yüzyıllarda Danişmentli Türkmenleri İstanbul 2005 2. Josafat Barbaro Anadolu'ya ve İran'a seyahat İstanbul 2005 3. Uzun Hasan Fatih mücadelesi döneminde Doğu'da Venedik elçileri Caterino Zeno ve Ambrogio Contarini'nin seyahatnameleri İstanbul 2006 4. Seyyahların gözüyle sultanlar ve savaşlar. Giovanni Maria Angiolello, Venedikli bir tüccar, Vincenzo d'Alessandri'nin seyahatnameleri İstanbul 2007. 5. Anadolu'da Türkmen aşiretleri, Bozulus Türkmenleri, 1540-1640 İstanbul 2008. 6. Bozkırın Efendileri, Türkmenler üzerine makaleler İstanbul 2009. 7. Son Kızılbaş Şah İsmail İstanbul 2010 8. Nisan'ın İki Günü Roman İstanbul 2011 9. Allah İmanet Bosna Boşnakların Osmanlı Topraklarına Göçleri 1878-1912 İstanbul 2012 10. Oruç Bey Bayat İlişkiler Bir Şii Katolik Oruç Bey Bayat'ın Seyahatnamesi İstanbul 2014 11. Anonim Kızılbaşlar Tarihi Tarihi Kızılbaşan İstanbul 2015 12. Kızılbaşlar Osmanlılar Safeviler İstanbul 2015 13. Büyük Olayların Kısa Tarihi 1 İstanbul 2015 14. Allah İmanet Bosna Migrasya Bosnika Na Territoria Osmansko Karstva 1879-1912 İstanbul 2016 15. Büyük Olayların Kısa Tarihi 2 İstanbul 2016 16. Oğuz Kağan Destanı İstanbul 2017 17. Kur'an ve Kılıç Türkler Nasıl Müslüman Oldu İstanbul 2018 18. Tarih Bizi Çağırıyor Pelin Çift ile birlikte İstanbul 2018. 19 Dede Korkut Destanları İstanbul 2018. 20 Onun Yolunda Biz İstanbul 2019. 21 Bedel Tahtı Ali Bahtı Osmani İstanbul 2020. 22 Bozoğlu'nun Hikayeleri İstanbul 2022. 23 Türklerin Kısa Tarihi İstanbul 2023. 24 Kızıl Elma İstanbul 2023. Yazarın ayrıca Nisan'ın İki Günü adlı bir romanı ve bu romandan uyarlanan Bir İnce Sızı Nisan 1915 adlı tiyatro oyunu bulunmaktadır. Ya Rabbi, niyetim halistir, bana yardım et, sözlerimde hilaf varsa beni kahret. Sultan Alparslan. Tarihe her insan istediğini söyletebilir, madem ki ölüler itiraz edemezler. Cenab-ı Şahabettin. Ön Söz. Türklerin nasıl ve niçin Müslüman olduğu hususu gerek ilim alimini gerekse kamuoyunu daima meşgul etmekle beraber meseleyi ilmi olarak ele alan çalışmalar sınırlı kaldı. Merhum Hakkı Dursun Yıldız'ın Türkler ve İslamiyet adlı eseri hala eşsiz kıymetini koruyor. Keza Emel Esin'in yüksek ilmi değere sahip İslamiyet Öncesi Türk Kültür Tarihi ve İslam Giriş adlı eserini gözden uzak tutmamak, meşhur müşteşrik Gibin Orta Asya'da Arap Fütuhatı adlı çalışmasını da zikretmek gerekir. Ayrıca Hürasan ve Mavera-ün-Nehir bölgelerinde İslam fetihleri ve dini düşüncenin durumu ile ilgili çalışmalarda da bir zenginlik görülmektedir. Bu konularda Sönmez Kutlu'nun katkılarını unutmamak lazım. Diğer taraftan ülkemizde Orta Asya Türk tarihi hakkında Bahaettin Ögel, İbrahim Kafesoğlu, Agdes Nimet Kurat, Zeki Velidi Toga'nın emeklerinin üzerine epey tuğla konulduğunu övünçle söyleyebiliriz. Bu hususta bilhassa Ahmet Taşağıl'ın Göktürkler Çağını ve sonrasını aydınlatan çalışmaları yeni bir nefes getirdi diyebiliriz. Aslında Türk tarihine hizmet konusunda kim bir gayret içinde olduysa minnetle anmamız gerekiyor. Türk tarihiyle ilgili araştırmalar artmasına rağmen Türklerin İslamiyet'e girişiyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Bunlar daha çok kılıç zoruyla Allah'ın hidayetinin ermesi gibi iki zıt noktada düğümleniyor. Katliam hikayeleri ile Satuk Buğra Han destanı arasında gidip gelen bu rekabet, tarihe dilediğini söyletebilme cesaretinden başka bir özellik taşımıyor. Spekülatif neticeler doğurmaktan öteye geçmiyor. Halbuki bir toplumun din değiştirmesi uzun bir zaman diliminde yaşanan kültür değişmesidir. Bu yönüyle kültür çatışması, soğuma ve kültür değişmesi sürecini siyasi olayların paralelinde incelemek lazım gelmektedir. Bundan dolayı konunun etraflıca ele alınması için bir yandan Türklerin siyasi tarihini göz önünde bulundurmak, diğer yandan dini hayatlarını, temas ettikleri dinleri ve İslam ile temasın boyutlarını ortaya koymak gerekmektedir. Elinizdeki bu kitap pek çok akademik çalışmaya dayanıyorsa da onların eksiğini tamamlamak gibi bir niyet taşımıyor. Sadece bilinen konuları yeniden ele alma ve okuyucuya yeni bir bakış kazandırma gayretinden başka bir amacı da bulunmuyor. Bu vesileyle kitabın okuyucuya ulaşmasını hızlandıran değerli Sahure Ergüzel'e ve tashihlerde yardımını gördüğüm Elif Türköz'e teşekkür ederim. Ailemin sonu gelmez desteği ise her türlü teşekkürün üstündedir. Tufan Gündüz. Kur'an ve Kılıç. Türk çadırında bir peygamber. Hazreti Muhammed'in 627 yılında Hendek Savaşı'na hazırlandığı sırada bir Türk çadırında oturduğu rivayet edilir. Bu çadırın Asya'nın uzak bozkırlarından Medine'ye kadar nasıl geldiği bilinmez ama rivayet gerçekten doğru ise herhalde Arap tüccarı tarafından görülmüş, beğenilmiş ve Medine'ye kadar taşınmış olmalıdır. O devirlerde Arap tüccarlarına bağlı kervanlar İpek yolundan Çin'e kadar gidiyordu. Muhtemeldir ki bu yollar boyunca zaman zaman Türk kabilelerine rastlıyorlar, onlarla alışverişte bulunuyorlardı. Bu tarihlerde Araplar küçük şehirlerin etrafında toplanmışlar, kuvvetli bir devlet meydana getirememişlerdi. Mekke, Medine, Taif önemli şehirlerden sayılabilirdi. Hazreti Muhammed'e ilk vahiy indiğinde, yani 610'da, Arabistan Yarımadası'nın kuzeyinde, Suriye'de, monofizit Hristiyan olan Gassani Araplarının 214, zayıf idareleri dışında kaydı değer bir devletleri de bulunmuyordu. Zaten bu devlet de kısa zaman sonra Sasani saldırılarına dayanamayarak tarih sahnesinden çekilmişti. 636. Yemen'de kurulmuş olan Himyeriler ise çoktan tarihe karışmışlardı. Aslında birbirinden oldukça uzak coğrafyalarda bulunan Türklerle Arapların münasebetleri daha eskilere dayanıyordu ve iki ülke arasında tampon vazifesi gören Sasaniler üzerinden yürümüştü. Kaynakların bildirdiğine göre Sasani hükümdarı Nuşirevan'ın ölümü 579, Yemen seferi sırasında yani 570'te ordusunda Türkler de bulunuyordu. Keza Sasani hükümdarı Hüsrev Perviz 590-628 arasında Arapların da desteğini alarak kendisine isyan eden Behram Çubi'nin üzerine yürüdüğünde rakip ordunun içinde Türk kuvvetler de yer almışlardı. Türkler yeğenleri Behram Çubi'ne o kadar kuvvetle desteklemişlerdi ki Hüsrev mağlup olup savaş meydanından çekilirken ona atını veren bir Arap'ın Kisra'ya istediğini verdim. Onu yerde atların nalları altında bırakamazdım. Türklerin işaretli atları göründüğünde Zabib'in sırtını ona bıraktım diye şiir söylediği rivayet edilmektedir. Her ne kadar cahiliye dönemi şiir ve darbı meselelerinde Türklerden bahsedilse de ya temasların az olmasından ya da Türk ülkesinin uzaklığından dolayı Araplar Türklere dair belli bir fikre sahip değillerdi. Yine de Türk adının Araplar arasında korku, şaşkınlık ve kahramanlık gibi karmaşık duygular uyandırması şaşırtıcı değildir. Çünkü onların Türkler hakkında bilgileri gerçekte son derece sınırlıydı. Üstelik bu bilgisizlik 10. yüzyılda bile devam ediyordu. Halbuki Türkler Asya bozkırlarının en eski halklarından biriydiler ve Çin kaynaklarına göre M.Ö. 2255 yılına kadar tarihlendirilebiliyorlardı. Kuzeydoğu Sibirya'nın göçebe halklarından biri olarak görünmeye başladıklarında muhtemelen Moğollara yakın göç yollarını takip ediyorlardı. Belki bu yüzden Moğolca ile Türkçe arasında pek çok kelime ödünçlenmişti. Öyle ki bazı kelimelerin ilk sahibinin hangi millet olduğu bile belirsiz hale gelmişti. Sondan eklemeli diller grubuna dahil olan Türkçenin akrabaları Korece, Fince, Macarca, Estonca, Moğolca vesaireydi. Bu geniş yelpaze içinde Türkçe'ye dair ilk sesler M.Ö. 3. yüzyıldan itibaren görülmeye başlandı. Bunlar arasında en yaygın tespiti yapılan Tengri sözcüğü bazen tanrı, bazen gök anlamında kullanılıyordu. Mançurya kıyılarından Orta Avrupa ve Orta İran'a kadar serpilen Türkçenin ilk ortaya çıkan Türkçeden farkı ise lehçelerin ortaya çıkmasıydı ki bu husus Türklerin boylar halinde yaşamalarının tabii bir sonucuydu. Esasında boyları birbirinden ayıran temel nokta bu lehçe farklarıydı. Türklerin tarih sahnesine çıktıkları ilk dönemlerden itibaren boylar halinde yaşadıklarına dair kayıtlar göze çarpmaktadır. Ahalinin tamamını meydana getiren boylar, aynı kandan gelen kabilelerin bir araya gelmesiyle oluşuyordu ve seçimle iş başına gelen, genellikle topluluğun en yaşlı ve en bilge kişisinin tercih edildiği bir boy beyinin idaresinde bulunuyordu. Boy isimlerini belirleyen şey bir babadan doğma ya da soyun babadan yürümesi ilkesiydi. Bu durumda boy adları esasında toplum yapısının da ana özelliğini gösteriyordu. Ama aynı zamanda onların bir başka boydan ayırt edilmelerini de sağlıyordu. Her bir boyun yaylak ve kışlak hayatı sürdüğü, bir başka boyun müdahale etmediği sahalar vardı. Bu topraklar aynı zamanda onların egemenlik ve özgürlük alanlarıydı. boyun mensupları yaylak ve kışlak sahalarının korunmasında, düşman saldırılarına karşı direnmede, akın ve yağmaya çıkmada veya kan davası gütmede birlikte hareket ediyorlardı. Ancak toplum büsbütün işine kapanık bir yapı arz etmiyordu. Özellikle evlilik kurumu dışa dönüktü ve akraba evliliği yasaktı. Bugün başta Kazaklar olmak üzere ata vatanda kalan Türklerin pek çoğunda katı bir şekilde sürdürülen bu gelenek, toplumun kendini sürekli yenilemesinin, diğer Türk boylarıyla ilişki kurmasının ve toplumsal bağları devam ettirmesinin en etkili yoluydu. Türk ailesi. Toplumun temelini oluşturan aile, baba, anne, çocuklardan oluşan çekirdek aile tipiydi. Çocuklar evlilik yoluyla çadırdan ayrıldıklarında gerçekte aileden kopmuş sayılmıyorlar, sadece ailenin genişlemesini sağlıyorlardı. Baba ailenin kurucusu ve koruyucusuydu. Servet babanın elindeydi ve aile genişlemiş olsa bile servetin sahibi olarak dururdu. Bu sayede aile fertleri yeni bir ev kurup nazari olarak çekirdek ailenin dışına çıkmış olsa bile servetin doğal ortağı gibi hareket etmeye devam ediyordu. Baba iki eşli olabilirdi. Soy babadan yürürdü. Anne ise evi çekip çeviren, çocukları büyüten, eşinin savaşta veya evden uzakta olduğu zamanlarda ekonomik faaliyeti devam ettiren bir konumdaydı. Destani mahiyetteki eserlerde kadının bu yönüne özellikle vurgu yapılmıştır. Bununla birlikte anaerkil bir yapı bulunmuyordu. Boyları meydana getiren oymaklar genellikle kan bağı ile birbirine bağlı ailelerin bir araya gelmesiyle oluşan küçük topluluklardı. Aslında oymak ailenin kendi kendini üretmesinden başka bir şey değildi. Aileler büyüdükçe aynı iktisadi faaliyet biçimini paylaşan aileler birbirini taşıyamaz hale geliyor, kabileden ayrılarak yeni bir oymak meydana getiriliyordu. Bazen oymaklar hiç parçalanmadan büyümeye devam ederek bir boy haline gelebiliyordu. Örneğin Oğuzlar tarih sahnesine çıktıklarında 6, 8 ve 9 boy şeklinde anılırlarken zamanla 24 büyük boya ulaşmışlardı. Oğuz boyları birbirleriyle dil ve lehçe bakımından aynı özelliklere sahiptiler. Göktürk kitabelerinde sıklıkla tekrarlanan "Türk Oğuz beyleri işitin" diye başlayan hitap şekline bakılırsa, kitabelerde yer alan ifadelerin bütün Türk boyları tarafından okunabileceğinin dikkate alındığı, bu sıralarda Türk boyları arasındaki lehçe farkının fazla olmadığı kanaati ortaya çıkmaktadır. Herhalde bu tür farklılıkların belirginleşmesi, siyasi coğrafyanın değişmesi ile alakalı olmalıdır. Türk coğrafyasının dağınık olması onların iktisadi faaliyetlerinin temelini oluşturan hayvancılık ile doğrudan ilgiliydi. Türkler büyük at sürülerine sahip olmakla birlikte at iktisadi faaliyetlerde değişim aracı olarak kullanılmıyordu. Eti ve sütü tüketiliyordu ama onun en önemli özelliği bir savaş aracı olmasıydı. Hun hükümdarı Mete Çin üzerine düzenlediği seferinde 4 ayrı renkte at kullanmıştı. Keza peçenekler at yetiştiriciliği de ün salmışlardı. Öyle ki 1049'da Bizans emrine giren peçeneklerin bir bölümü Anadolu'ya gönderilmiş, fakat onlar geri dönüp İstanbul Boğazı'na atlarını yüzdürerek geçip Balkanlardaki soydaşlarının yanına dönmüşlerdi. Ne var ki at üreme ve çoğalma bakımından koyun kadar elverişli değildi. Koyun beslenmesi, çoğaltılması ve korunması kolay bir hayvan olduğu gibi derisi ve yünü kolay işlenebiliyordu. Bu yüzden zamanla iktisadi faaliyetin esasını oluşturur hale geldi. Hatta zenginlik ve servet koyun sürülerinin büyüklüğü ile eş tutuluyordu. Koyun yününden dokunan keçe, halı ve kilimler sadece ailenin veya boyun ihtiyacını değil, aynı zamanda komşu halkların ihtiyacını da karşılıyordu ve bu yönüyle önemli bir ihracat maddesiydi. 10. yüzyılda Oğuzlar Seyhun Irmağı boylarında koyunları için pazarlar oluşturmuşlardı. Sattıkları mallara karşılık buğday ve tekstil ürünleri satın alıyorlardı. Bu pazarlar aynı zamanda Oğuzların ürettiği yayların müşterileri için de uğrak yerlerdi. Türklerin Asya bozkırlarındaki şöhretinin genişliğine rağmen Arap dünyası için henüz bilinirlikleri yoktu. Üstelik İslamiyet'in yayılışına kadar dünya coğrafyası hakkında bilgileri de sınırlıydı. Bu yüzden Türklerin öncüleri olan Hunlar hakkında hiçbir bilgileri bulunmuyordu.
Birinci ayranın sonu. Sayfa 17.